Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar ediyor. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımıza başlıyoruz. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Programımıza başlarken her zaman olduğu gibi önce size tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetini takdim ediyoruz. Araf suresinin 184 ila 188. ayetleri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن إنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile cümlemizden kabul buyurmasını, bir salih amel olarak amel defterlerimize yazdırmasını ondan niyaz ediyoruz. Yine hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izam hazeratının, ehli beytinin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olarak şühedai İslam'ın öncüleri olan aziz İslam şehitleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına, hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala Hazretlerinin dualarımızı makbul ve müstecap kılmasını niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 184. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Düşünmediler mi ki arkadaşlarında, yani Hazreti Muhammed'de herhangi bir delilik yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ayet-i kerimenin tefsirine aktardığı şu olay ile başlıyor. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman Kureyş'i Allah'ın azabıyla ve geçmiş ümmetlerin başlarına gelen musibetlerle uyarmaya, korkutmaya çalışırdı. Yine bir gece Safa tepesine çıktı. Ey filan oğulları, ey filan oğulları diyerek Allah'ın azabından sakındırarak Kureyş'i kabile kabile Allah'a kulluğa çağırmaya başladı. Bunun üzerine müşriklerden biri, İşte sizin şu arkadaşınız, yani Muhammed delirmiş. Geceyi sabaha kadar böyle haykırarak geçirdi, dedi. Bunun üzerine işte bu ayet-i kerime nazil oldu. Ayetteki ifadesiyle cinnet bir çeşit delilik demektir. Halbuki ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de deliliğin hiçbir çeşidinin bulunmadığını ifade etmektedir. Ayetin manası şöyledir. Onlar ayetleri yalanladılar ve arkadaşlarında hiçbir delilik eseri bulunmadığını düşünmediler mi? Onlar arkadaşlarında hiçbir delilik eseri bulunmadığını düşünmediler mi? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir delilik olmadığının açıkça ifade edilmesi, müşriklerin bu çirkin saldırılarını reddetmek içindir. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların arkadaşları olarak ifade edilmesi, onların sözüne uygun olması içindir. Çünkü onlar, işte şu arkadaşınız demişti. Ayrıca uzun süre onunla beraber olmalarının, kendisinin delilik şaibesinden uzak olduğunu anlamalarına imkan verdiğini bildirmektedir. Çünkü onlar, peygamberliğini açıklamadan önce onu Muhammedül Emin diye isimlendiriyorlardı. O ancak apaçık bir uyarıcıdır ifadesine gelince, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara karşı olan rahmet ve merhametinin yüceliğini göstermek ve kıyamet günü Allah'a kolayca özür beyanında bulunmak için gayet açık bir şekilde uyarıda bulunan ve bunda ileri giden bir peygamberdir. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen Araf suresinin 185. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Ayet-i Kerime'de geçen göklerin ve yerin melekutuna, yani göklerin ve yerin delalet ettiği mülkün büyüklüğüne ve bunu yapan kudretin kemaline hiç bakmadılar mı? Eğer bakıp düşünselerdi, Allah'ın onları boşa yaratmadığını ve kullarını başıboş bırakmadığını bilirlerdi. Bazıları göklerin melekutunun yıldızlar, güneş ve ay, yerin melekutunun ise denizler, dağlar ve ağaçlar olduğunu söylemiştir. Melekut, büyük mülk demektir. Allah'ın yarattığı ifadesiyle, sayıya gelmez büyük küçük her şeye bakmadılar mı? Yani varlıklardan her bir fert, bakmak, düşünmek, ibret almak, Yaradan'a ve onun vahdaniyetine istidlal için mahaldir, yeterlidir. Nitekim şiirde şöyle denilmiştir. Her şeyde ona ayet ve delil var. Onun bir olduğuna delalet eder. Yine ayet-i kerimede geçen ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? Yani düşünmek ve istidlalde bulunmak üzere bakmadılar ve onları yalanladılar mı? Yine onlar ecellerinin yaklaşmış olabileceğine ve yakın bir zamanda hemen ölebileceklerine bakmadılar mı? Onlara ne oluyor ki ölüm gelmeden ve azap inmeden önce Hakk'a dönmezler ve kendilerini kurtaracak hakikate yönelmezler? Yine müfessirimiz bir beyit aktarıyor bize. Ecel yetişmeden hemen önce, zaman pençeden dizgini almadan önce, kendi düşünce binitine eğer koy ve din yoluna mertçe gir. Ve müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. O halde bundan sonra hangi söze inanacaksınız? Yani Kur'an'dan sonra siz hangi söze inanacaksınız? Beyandaki güzellik bakımından son noktada olan ve kendisinden sonra ne indirilen bir kitap ne de gönderilen bir peygamber bulunmayan Kur'an'a inanmadıkları takdirde başka hangi söze inanacaklar? Bu ayet-i kerime onların inanma ihtimallerinin kalmadığını ifade etmektedir. Geldik 186. ayet-i kerimeye. Kıymetli dinleyenlerim, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bu ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için yol gösteren yoktur. Ve onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır. Ayet-i kerimede geçen Allah kimi şaşırtırsa ifadesi, yani Allah Teala kimi doğru yoldan çıkarır ve o Kur'an'a inanmazsa artık onun için bir yol gösteren yoktur. Ve onları azgınlıkları içinde, yani küfürlerinde, haddi aşmalarında şaşkın olarak, yani derin bir tereddüt halinde bırakır, terk eder. Ayette geçen ya'mehun kelimesinin aslı olan ameh, sapıklıkta sürekli bir tereddüt, bir münakaşada veya yolda şaşkınlık içinde olmak yahut da delil tanımamak manalarına gelir. Bu ayette tefekküre teşvik vardır diyor müfessirimiz ve şöyle devam ediyor. Akıllı kişi vehim, hayal, taklit ve heva gibi afetlerden salim bir akıl ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halini düşünse, mucizeleri bir yana, onun ahlakını ve siyerini tefekkür etse, muhakkak ki sadık bir peygamber olduğunu ve davet ettiği şeylerin tümünün hak ve gerçek olduğunu anlar. Allah'ın izniyle bu tefekkür sayesinde cehennem ateşinden kurtulur. Nitekim Allah Teala cehennemliklerin durumunu şöyle haber verir. Şayet kulak vermiş ve aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık derler onlar. Mülk Suresi 10. ayet. Ve yine A'raf Suresinin 185. ayetinde de göklerin ve yerin melekutuna bakmazlar mı denilmekte ve bu ayetle yaratılanların iki çeşit olduğuna işaret edilmektedir. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Bunlardan biri yoktan var edilenlerdir. Bu kainatın batınını teşkil eden ve kainatın kendisiyle ayakta durduğu melekut alemidir. Melekut ise Allah'ın kudret elindedir. Onunla kaimdir. Nitekim Allah Teala Yasin suresinin 83. ayetinde şöyle buyurmuştur. Her şeyin melekutu kendi elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Müfessirimiz devam ediyor. Yaratılanların diğeri ise, İkincisi ise bir şeyden yaratılanlardır. Bu da kainatın zahirini teşkil eden mülk alemidir. Mülke göz ile bakıldığı gibi melekute akıl ve kalb ile bakılır. Akıl sahiplerinin melekuta bakması, delilleri görmeyi, onlardan hareketle bu kainatın bir yaratıcısı ve yapıcısı olduğu hükmüne varmayı ifade eder. Kalp sahiplerinin melekuta bakması ise imanının yakîn yani ikân, hatta iyan yani kalp gözüyle görme olması için nüfuz ederek gayb şahitlerini müşahedeyi ifade eder. Nitekim bir ayette böylece biz kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. En'am suresi 75. ayet. Böyle buyurulmuştur. İşte bu şekilde göklerin ve yerin melekutunu nebi veya velilerine göstermek, noksanlardan münezzeh olan Hakk'ın kadim bir ilahi sünnetidir. Onlara alemin melekutunu, ceberutunu ve lahutunu gösterir. Hakk'a seyr-i sülük kesilmediği sürece kıyamete kadar bu sünnet devam edecektir. Eğer insan için böyle bir ayrıcalık olmasaydı, diğer hayvanlardan farkı kalmazdı. Şu kadar var ki, Rahman olan Allah bu nimeti insan cinsine lütfedip, yardımına mazhar olan kullarından dilediğini, Melik ve Mennan ismiyle kendisine doğru seyr-i sülük ettirdi. Bu kimseler bütün mükevvenattan terakki edip, şuhud ve iyana nail oldular ve çok ihsan edici olan Hakk'a vasıl oldular. O da onlara yakînin kemalini ve ihsanının tamamını verdi. Sonra onlar kardeşlerini irşad için bir peygamber veya veli olarak geldiler. Hikmetle ve güzel bir dille davete başladılar. İslam'ı ve imanı açıkladılar. İnsanları halim ve hannan, yani şefkatli, sevgi dolu olan Allah'a çağırdılar. Cennetle müjdelediler, cehennemle korkuttular. Davete icabet eden lütuf ve ihsana nail oldu, etmeyen ise açık bir ziyana uğradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselamın şöyle dediğini nakletmiştir. İki kez doğmayan göklerin ve yerin melekutuna giremez. Yani göklerin ve yerin melekutuna girmek kalp ve müşahede ehli içindir. Onlara bakmak, düşünmek ise akıl ve istidlal erbabı içindir. Müfessirimiz diyor ki, bunlar Et-Tevilatun Necmiye'de böyle geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu bölümle ilgili olarak yaşanan bir hadiseyi şöyle aktarıyor bizlere. Bir gün İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mescitte oturmuştu. Bir grup zındık onu öldürme kastıyla içeri girdiler. İmam dedi ki, önce bir soruya cevap veriniz, sonra zulüm kılıcını çekiniz. Soru nedir dediler. İmam şöyle konuştu. Deniz üzerinde yüzen ve değerli yükü bulunan bir gemi gördüm. Ancak kaptanı yoktu. Bu imkansızdır dediler. Çünkü kaptansız bir geminin düzenli olarak yol alması mümkün değil. İmam dedi ki, Subhanallah, bütün feleklerin ve yıldızların hareketi, ulvi ve süfli alemin nizamı, bir geminin hareketinden daha acayip değil mi? Hepsi sustu, çoğu da Müslüman oldu. Hafız Şirazi der ki, Hazreti Süleyman'ın haşmetinden şüphe edenlerin, aklına ve bilgisine hem kuşlar hem de balıklar güler. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sözlerimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden birini size ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.
Seraser bu cihanın canı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah. Ezelden ta ebed mühri nübüvvet sendedir. hakikat milkinin sultanı sensin ya Resulallah. Hakikat milkinin sultanı sensin Resulallah. Girilmez bir kadem dergâhı Hakk'a sensiz ey rehber. Kamu derde ehlinin derman sensin ya Resulallah. Kamu derde ehlinin dermanı sensin ya Resulallah. Ayağın toprağının zerresidir Hakk'ı zarın. O zerredenlinin tabanı sensin ya Resulallah. O zerredenlinin tabanı sensin ya Resulallah.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Araf suresinin 187. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sana kıyameti, onun ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. Sana kıyamet saatini, onun ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Ayet-i kerimede geçen saat kelimesini Arapçada genel olarak yıldız deyince Süreyya yıldızı kastedildiği gibi saat denince de kıyamet kastedilir diyerek açıklıyor müellifimiz. Kıyamete saat denilmesi aniden meydana geleceği için veya o günde olacak hesabın çok kısa sürede bitip tamamlanacağı içindir. Çünkü bir iş Allah'ı başka bir işi yapmaktan alıkoyamaz. Yahut da kıyamet uzunluğuna rağmen Allah katında mahlukata göre saatlerden bir saat gibi olması sebebiyle saat olarak isimlendirilmiştir. Bunun aslı insanların kabirlerinden kalkış saatidir. Fakat sadece saat denilince bu mana anlaşıldığı için böyle uzun bir isim tamlamasına gerek duyulmamıştır. Rivayete göre Yahudilerden bir topluluk, "Ey Muhammed, eğer gerçekten peygambersen, kıyametin ne zaman kopacağını bize haber ver. Çünkü biz onun ne vakit olacağını biliyoruz," dediler. Onlar kıyametin kopma vaktinin yalnız Allah'a ait bir bilgi olduğunu bildikleri halde bu soruyu sırf imtihan maksadıyla sordular. Bunun üzerine de işte bu ayet nazil oldu. Ayette geçen sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar ifadesinde geçen mursa kelimesi gelip çatma manasınadır ve aynı zamanda bir şeyi yerleştirmek, sabitleştirmek manasına da gelir. Genellikle büyüklük ve ağırlık ifade eden şeylerde kullanılır. Nitekim bir ayette dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi buyurulmaktadır. Nazi'at suresinin 32. ayeti. Kıyamet mahlukata en ağır gelen şey olduğu için Allah Teala onun meydana gelmesini işte bu kelimeyle ifade etmiştir. Ve ayet-i kerime devam ediyor. De ki onun ilmi yani kıyametin kopma vaktinin bilgisi, onun kopma vaktinin ilmi denilmeyip sadece onun ilmi demekle yetinilmiştir. Çünkü kıyametle ilgili sorulan sorudan esas maksat, belirli olan vaktinde meydana gelmesi bakımından kıyametin bizzat kendisidir. Yoksa kıyamete mahal teşkil etmesi itibariyle onun vakti değildir. Bu sebeple sorulan soru ile talep edilen ilim, yani bilgi, kıyameti ifade eden zamire izafe edilmiştir. De ki, onun ilmi, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Allah Teala bu ilmi kendisine has kılmış, ne mukarreb yani Allah'a yaklaştırılan bir meleği, ne de mürsel yani gönderilen bir peygamberi ona muttali kılmamıştır. Yine ayette geçen, onu tam zamanında açığa çıkaracak olan yalnız O'dur. Allah Teala kıyameti kopma vaktine kadar kendisinin dışında herkesten gizleyecek ve haber vermek suretiyle değil, onu ansızın meydana geleceği vakitte bizzat vuku ile açığa çıkaracaktır. Kıyametin bu şekilde gizlenmesi, insanı taatlere daha çok celbedici, günahlardan da daha çok sakındırıcı olması içindir. Nitekim herkes için ayrı ayrı belirlenmiş olan ölüm vaktinin gizlenmesi de bu maksatladır. Mükelleflerin her an tövbe ve taate koşmasını sağlamak için Allah Teala kıyamet vaktini gizlemiştir. Şayet onun kopacağı zaman bilinmiş olsaydı, insanlar onu önemsemez, uzak görürlerdi. Yine mükelleflerin Ramazan gecelerinin hepsini ibadetle geçirmesi için Kadir gecesi ve Cuma gününün her saatini dua ile değerlendirmesi maksadıyla da o gündeki icabet saati gizli tutulmuştur. Yine ayette geçen, o göklere de yere de ağır gelmiştir. Yani kıyamet göklerde ve yerdeki meleklere, cinlere ve insanlara zor ve ağır gelmiştir. Onun gizli ve akıl dairesinin haricinde tutulması, gök ve yer ehlinden her birini kaygılandırmıştır. Denilmiştir ki, gök ve yer ehli, kıyametin zorluklarından ve onda bulunan korkunç hallerden korktuklarından dolayı, kıyamet onlara ağır gelmiştir. Onun korkunç hallerinden biri, göklerde ve yerde bulunan herkesin yok olup helak olmasıdır. Bu ise gönüllere gayet ağır gelen bir durumdur. Ve ayette geçen o size ansızın gelecektir. Yani kıyamet insanlar gaflet içindeyken aniden gelip çatacaktır. Birisi hayvanlarını sularken, diğeri havuzunu onarırken, başka biri çarşıda alışveriş yaparken, bazısı tartısını eksik yaparken, başkası ağzına bir lokma götüreyim derken, götüremeden kıyamet kopacaktır. Ve ayet şöyle devam ediyor. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. Müfessirimiz diyor ki, bir konu hakkında iyice bilgi sahibi olmak isteyen ve çok soru soran kimsenin o konuyu mümkün olduğu kadar en iyi şekilde bilip öğrenmesi gerekir. Bu sebeple sanki sen onu biliyormuşsun gibi buyrularak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyameti imkan ölçüsünde en iyi bilen olduğu kinaye yoluyla ifade edilmiştir. Yani onlar seni kendilerince kıyametin vaktini çok iyi bilen birisine benzeterek sana soruyorlar demektir. De ki ey Resulüm, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Bu cümlenin tekrar edilmesinin faydası, kıyametle ilgili bütün malumatın Allah'a ait ve ona mahsus olduğunu bildirmektir. Bu durumda tekrar, tekid için ve ayetin devamında onların cahilliklerini ortaya koymak üzere bir giriş olması içindir. Fakat insanların çoğu kıyametin vaktinin Allah Teala'ya mahsus bir ilim olduğunu bilmezler. Bazısı kıyameti inkar eder, bazısı onun muhakkak kopacağını bilir ve senin kıyametin kopacağı vakti bildiğini zannederek bilgisizliği yüzünden sana sorar. Bir kısmı ise kıyametin kopma vaktini bilmeyi peygamberliğin gereklerinden sayarak ondan sormayı senin peygamberliğine saldırmak için bahane olarak kullanır. Ve değerli dinleyenlerim, 188. ayet şöyle devam ediyor konuya. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm, de ki ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Müellifimiz Bursevi Hazretleri ayeti kerimenin tefsirine ilk cümleyle başlıyor. De ki, ben kendime Allah'ın dilediğinden başka bir fayda veya zarar verme gücüne sahip değilim. Yani kendim için bir menfaat sağlamaya ve bir zararı kendimden uzaklaştırmaya kadir değilim. Faydasına ve zararına olacak şeylerin nelerde olduğunu bilmeyen kimse, kıyametin kopma zamanını nasıl bilebilir? Bunlardan ancak Allah Teala'nın bana ilham ederek, güç ve kudret vererek muktedir kıldıkları müstesnadır. Yahut da sadece Allah'ın dilediği fayda veya zarar tahakkuk eder. Eğer gaybı bilseydim, elbette çok hayır elde ederdim. Yani çok mal ve menfaat kazanırdım. Ve bana hiçbir fenalık, yani düşman hilesi, fakirlik, zarar ve diğer kötülükler dokunmazdı. Fakat ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Yani ben ancak korkutmak ve müjdelemek üzere peygamber olarak gönderilmiş bir kulum. Beni ilgilendiren dini ve dünyevi ilimlerden korkutmaya ve müjdelemeye ait olan hususlardır. Yoksa şeriatın hükümleriyle alakası olmayan gaybı bilmek değil. Kıyametin kesin olarak kopacağını ve yakın olduğunu belirtmek, onun durumunu açıklamak için yeterlidir. Kıyametin vaktini belirlemek ise sakındırmanın bir gereği değildir. Bilakis bu belirleme sakındırmanın etkisini azaltır Çünkü kıyametin vaktinin gizli tutulmasının günahlardan uzak durma konusunda tesirinin daha büyük olduğu daha önce geçmişti. Ayette geçen inanan kavmin özellikle zikredilmesi, müjdeden faydalandıkları gibi uyarmadan da istifade edenlerin onlar olduğu içindir. Ya da ben küfürlerinden dönmeyen kafirler için bir uyarıcı ve ne vakit olursa olsun müminler için bir müjdeleyiciyim demektir. Burada kafirleri imana gelmeye teşvik, küfür ve azgınlıkta ısrardan sakındırma vardır. Müfessirimiz diyor ki, Haddadi tefsirinde der ki, bu ayet dünyanın ömrü 7000 yıldır şeklindeki bir rivayete dayanarak dünyanın müddeti hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin sözlerinin batıl olduğunu göstermektedir. Eğer dünyanın ömrü bilinseydi, kıyametin kopma zamanı da bilinmiş olurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ve orta parmaklarını göstererek, benim peygamber olarak gönderilmemle kıyametin vakti bunlar gibidir. Yani öylece birbirine yakındır buyurmasının manası, kıyamet vaktinin yakın olduğunu bildirmektir. Yoksa onun vaktini kesin olarak belirtmek değil. Nitekim Allah Teala, şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyurmaktadır. Muhammed suresinin 18. ayetinde. Alametlerinden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak gönderilmesidir. Fakir Bursevi der ki, diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Dünyanın ömrü ile ilgili rivayet, sahih olan farklı yollardan varid olmuştur. Fakat bu rivayet, gerçekten bir vakit belirlemeye delalet etmez. Dolayısıyla kıyametin vaktinin insanlardan veya meleklerden herhangi birine malum olduğu söylenemez. Meşayihten biri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın bildirmesiyle kıyametin kopma zamanını bildiğini söylemiştir. Bu görüşün ayetteki kıyamet bilgisinin Allah katında olduğunu belirten ifadeye ters düşmeyeceği açıktır. Sahih-i Müslim'de geçtiği üzere Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olacak bütün hadiseleri bana haber verdi. Müfessirimiz diyor ki, şu olaylar kıyamet alametlerindendir. Esirlerin ve gazaların, yani savaşların çoğalması. Bu, İslam'ın ve Müslümanların yükseleceğine fakat kemale erdikten sonra tekrar dönüşün ve gerilemenin başlayacağına delalet eder. Ganimetin zenginler ve makam sahibi kimseler elinde dolaşan ve hak sahibine ulaşmayan bir meta haline gelmesi, edası zor geldiği için zekatın bir angarya sayılması, teslim alınan emanetlerin ise ganimet sayılıp talan edilmesi, kadılık, müftülük, emirlik, vezirlik ve diğer vazifeler de birer emanettir. Bu vazifelerin zamanımızda olduğu gibi ehil olmayanlara verildiği vakit kıyameti bekle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Zühd, rivayetten ve vera yapmacıktan ibaret hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. Kıyamet ise ancak mahlukatın şerlileri üzerine kopacaktır. Bu hadisi şerifi Münavi Hazretleri rivayet ediyor. Eğer İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen sahih bir hadisi şerifte kıyamet kopuncaya kadar ümmetimden hak üzere olan bir topluluk bulunacaktır buyurulmuştur. önceki rivayetle bunu nasıl telif etmek gerekir denilirse şöyle cevap verilebilir diyor müfessirimiz. Bu hadisin manası kıyametin kopmasına yakın bir zamana kadar demektir. Çünkü bir şeye yakın olan onun hükmüne dahildir. Bilesin ki kıyamet üçtür. 1. Cesetlerin haşredilip yani toplanıp amellerinin karşılığını almak üzere mahşer yerine sevk edilmeleri. Bu işte büyük kıyamettir. 2. Bütün mahlukatın ölmesi. Bu orta kıyamettir. Onun vaktini kesin olarak ancak Allah Teala bilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen alametlerle tahmin edilebilir. Nitekim onlardan bir kısmını yukarıda belirttik. 3. Herkesin kendi ölümü. Bu ise küçük kıyamettir. Nitekim bir hadiste ölenin kıyameti kopmuştur buyurulmuştur. Aklı selim sahibine lazım gelen, iyilik ve cömertlik sahibi kimselerin ulaştığı derecelere yükselebilmek için çok çalışmak, bütün güç ve gayretini bu yolda sarf etmektir. Ve müfessirimiz şöyle bir dua ile sözlerini tamamlıyor. Allah Teala'dan bizi sevdiği ve razı olduğu amellere muvaffak kılmasını ve şu hasta kalpleri lütuf ve keremiyle tedavi etmesini niyaz ederiz. Çünkü her hal ve her zamanda yegane yardımcı O'dur. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sıhhat ve afiyet üzere olmanızı, ümmeti Muhammed'in mazlumlarının var olduğu günümüzde Mevlamızın her birine selamet kapılarını açmasını ondan niyaz eder. Hasreten Filistin'de, Gazze'de ve diğer Bilad-ı İslamiye'deki mezalime bir son vermesini Mevlamızdan niyaz ederiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun.